Ayrım 16. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 137. Müge İplikçi. Ahu. Afganistan'daki en son rejim cezasını okudu abisine. Geçen Temmuz ayında bak neler olmuş abi. Cehalet böyle bir şey dedi abisi. Aşkın yasası yoktur. Kim delebilir ki aşkı, ne cüretle. İkisi de birbirlerine baktı o zaman. Bakışları kenetlendi. Tıpkı şimdi, şu dakikada olduğu gibi. Ahu, cümlenin öznesi. Fiilse bakmak. Cümlenin aslı ise şu. Ahu geriye dönerek donuk donuk baktı. Bir arabadaydı. Sevdalısı 10 saniye önce abisi tarafından öldürülmüştü. Muhtemelen o da 10 saniye süren bir bakışla bakacaktı abisine, donmuş bir halde. 10 saniye nelere denk düşer hayatımızda? Pişmanlıkları çözebilir miyiz? Yeniden başlamaya karar verebilir miyiz? 10 saniyecik. En fazla bir pencere açabiliriz. Bir kibrit ateşleyebiliriz. Sigaradan bir duman çekebiliriz. Bir şarkının girişini dinleyebilir ya da asırlar sürecek bir uykuya dalabiliriz. Ahu baktı. O bakışın içinde geriye doğru saran bir şerit, filmlere yaraşan bir hız vardı. Öyle çok uzun, şatafatlı dönüm noktaları olanı içermesi de gerekmezdi o bakışın. Geriye döndü baktı. 10 saniye. Geriye döndüğü zaman ilk gördüğü neydi ki? Bir abi, bir katil, bir erkek, bir zavallı, bir öfke fukarası, korkulacak bir hayalet, herhangi biri, herhangi bir yüz, bir namlu. Kim? Bir, sıfır, son. Bu tanıdığı abisi midir? Kimi görür o bakışta Ahu? Çocukluğun baharı mı, soğuk kışlarını mı abisinin geceye saklanan, gecenin sakladığı yüzünde? Ne? Şaka yapıyorsun herhalde abi, pes. Böyle demek aklından geçebilir bir anda. Dünyanın bütün kuru sıkıları dile gelebilir mi o zaman? Hayır. Bu abisinden gördüğü, işittiği en kötü fıkra olabilir. Bayat. Abisi, gazetelerin cinayet sayfalarını konu olabilecek biçimde öldürmüştür dervişini. Ölümü hiç böyle düşünmüş müdür Ahu? Bakar, geçmişe, geçmişin içine saklanan tabulara, çocukluğuna, sevdasına, hepsine ve hiçbirine inanmayarak bakar o zaman. Hayatında gördüğü en ucuz gerçeğe, yaşamın sıradanlığına. O zaman bir şeyler söylemek geçer mi aklından? Geçse de ne diyebilir? Dese de neyi değiştirebilir, neyi engelleyebilir? 10 saniye sürmüştür hepsi. Bakar. Biraz önce birlikte oturup yedikleri yemeğe, içtiklerine, ailenin sesine, düğünlere, dinlere, farklılıklara, yazgıya, umutlara. Hangisi? Töreydi. Kendinin olmadığı bir kurgunun kahramanıydı Ahu. Kurgunun adı kendi adına yazılmış bir kadın yazgısıydı. Süryaniydi. Yaşanan diğer Antakya'ydı. 36-10 kuzey enlemi, 36-06 doğu boylamı ile yaşadığı tuhaf ülkenin en güneyindeydi Ahu. Kuzeyde Amanos dağları, güneyde Cebeli Akra. Aşağıda Asi mi Asi bir vadi. Bu vadinin Asi nehri. Habib Necar dağı eteklerindeki bir diyarda yaşardı Ahu. Oturdukları mahallenin dar sokaklarında karşılaşmıştı dervişle. Faik amcaların İstanbul Balat'taki yeğenleri 30'una merdiven dayamış çelebileriydi derviş. Kısacık bir süre sonra derviş sokak kent olmuştu ona, o da dervişe. Birlikte sığamaz olmuşlardı sokaklara, kente. 18 var yoktu o zaman Ahu. O yılı ayrı ve zor geçirdiler. Sonrası aşktı. Sonsuza kadar aşk. Dayanılacak gibi değildi derviş. Harbiye'den yayılan kadim bir rüzgar eşliğinde Ahu'yu istetti. Kızın ailesi mırın kırın etti. Yaş farkını bahane ettiler önceleri. Asıl sebepse belliydi en başından. Müslümandı derviş, Müslüman. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir akşam vakti atladılar otobüse. Bunu bir tek abisine söylemişti Ahu. Gideceği yeri, niyetini. 2 hafta sonra İstanbul'da nikahları kıyılacaktı. Abisine haber saldı. Abi gel, şahidim ol diye. Nikaha bir gün kala geldi abi. Ahuyla sarıldılar. Dervişle tokalaştılar. Sonra sütlücüye gidip bir güzel uykuluk yediler. Abide bir tuhaflık vardı. Yol dedi Ahu. Hasta mı acaba dedi. Belki annemlerin de yanımızda olmasını istiyordu. Kim bilir dedi. Abisinin gözlerine baktı Ahu gözleriyle. O gözlerde ilk kez Antakya'nın dik kayalara sinmiş keskinliğini gördü, ürktü. Sonra dışarı çıktılar. Derken arabaya bindiler. Ardından dervişin yanına oturdu Ahu. Nihayet abi namlunun ucunu dayadı dervişin başına ve tetiği çekti. Kurşunun kemiğe değdiği ve girdiği anı bildi Ahu. Aşkına değeni, çalanı, bitireni. O sesi anladı. Ahu o zaman geriye döndü, baktı ve gördü. Kendi gibi ölen bir sürü kadını, sevdanın abiler babalarca çizilen haritasını. Ahu o zaman geriye döndü, donuk donuk baktı. Gördüğü kendi ölümüydü. Ve ne yazık ki abisi, bir çıkmaz sokak, kuş takalarına sığınan canlıları sapanlayan namus bekçisi bütün abiler gibiydi. Hemen herkesi herhangi bir taş avluda yapayalnız hissettiren bu donuk bakıştan öylesine ürktü, öylesine ürktü ki yapılabilecek tek şeyi yaptı abi. Ahu'nun başına bir el sıktı. Kısacık. Ahu, ah! Ocak 2011. Karin Karakaşlı, Daha Doğu. Bu şehir onun değil, hiçbir şeyiyle, hiçbir yeriyle değil. Tek istisna bu çay bahçesi. Adını bile seviyor, Harabati Çay Bahçesi. Ocak soğuğunda sobanın yanına oturunca dünya yörüngesini buldu. Sobanın hatırı var. Geldiğin yere memleket denmesi güzel. Bir yerden olmak, orayla anılmak. Memleketi şimdi Kaf Dağı'nın ardıdır. İstanbul'da ise tanıdık hiçbir şey yok. Şu Harabati Çay Bahçesi'nin dışında. İlk güneşli bir bahar günü geldi buraya. Daha doğrusu aşık olduğu oğlan getirdi. O zaman çayhane tarafı açıktı. Aşağıda deniz vardı ve kareli masa örtüleri. Masa örtüleri sigara yanığı delikleriyle doluydu ve deniz başını döndürüyordu. Alışık değildi böyle kocaman mavi bir suya bakmaya, bitmeyen mavi derin sulara. Ama delikanlıya baktığında da başı dönüyor. Belki gözleri deniz mavisidir de ondan. Bir de gülünce o sularda bir nokta patlıyor ya sanki, bakmalara doyamıyor. Sonra ama o sular çekildi, oğlan gelmez oldu. Deniz mavi derin değil, boz bulanık dalgalıydı. Eninden boyundan da çekmişti sanki. Üstelik kendi memleketinin dibi kumlu, üstü yeşil akıp duran dereleri gibi güleç de değildi. Üşüdü. Çok üşüyor Ezal. Adının başındaki X harfi kadar üşüyor. İngilizce'de sex sözcüğünün havalı X'ine benzemiyor bu baş harf yalnızlığı. Kezal'dır adım demişti. Defalarca da tekrarlamıştı. Oğlan sıkıntıyla çakmağını döndürmeye başladı masada. O ne biçim ses ya? Nereden çıkarıyorsun kızım? Hep bu derin mavilik yüzünden, başı döndüğünden. Yoksa anlardı Kezal. Anlardı ya da zaten anlamıştı da anlamak istemedi. Soruyu soru sayıp cevap verdi. Bak, böyle gırtlaktan çıkarıyorum. Arapçada olduğu gibi. Kezal, ceylan demek. Dağda gezen maral. Önlerindeki test kitabının boşluğuna ismini yazdı. Oğlan şöyle bir göz ucuyla baktı, sonra da kahkahayı bastı. Nasıl ya? Ben şimdi Türk filmlerindeki gibi ağaca isimlerimizin baş harfini kazısam böyle çarpı işareti mi yapacağım? Bu ne abi ya? Sular ilk o gün bulandı. Kezal mevsimsiz üşüdü, anasının ördüğü hırkayı giyer oldu. İsminin baş harfinin gölgesinde yaban kaldı. Üzeri çarpılandı sanki o gün. Oysa tam da anlatmaya başlayacaktı. Ninesini anlatacaktı en çok. Eskiciye verilmiş bir masal kitabı gibiydi çocukluğu. Şimdi kelimeleri değil de sesleri, kokuları, renkleri hatırlaması bundandı. Kapalı köy yolunun diz boyu karları içeri vururdu. Gecelerin tuhaf bir ışığı vardı. O ışık ateşin sıcağını harelerdi. Ninesi saçlarını severdi böyle saatlerde. Uzun uzun tarar, örerdi onları. Kezal, okşayan ellerin arasında kedi yavrusu gibi mayışırdı. O eller hep hamur kokardı biraz. Nine ekmek de demekti, ocaktı. Müzik gibi gelirdi anlattığı masallar. Zorlu yollardan geçen güzel kızlar sevdiklerine kavuşurdu sonunda. Kötülük geçici leke gibi akar giderdi. En son iyi geceler dilerdi ya yavrusuna. Şey baş keçamin dediğinde bir çıtırtı duyardı Kezal. Ninesi kalın yün yorganı üzerine örtmek için çömeldiğinde dizleri çıtlardı. Son duyduğu ses de işte o çıtırtı olurdu hep. Uzun, derin uykulara dalardı. Sonra uykularından sıçrayarak uyandığı kısa, keskin sesler duyardı. Giderek daha sık, giderek daha fazla. Ninesi üzerine atlardı Kezal'ın. Sayıklar gibi dua ederdi bir yandan da. Seslerden daha çok bu dualardan korkardı Kezal, ne tuhaf. Masal anlatmadığı zamanlardaki ninesinden korkardı. Çünkü patlayan bombalar, vızıldayan kurşunlar sustuktan çok sonra bile ninesinin duaları dinmek bilmezdi. Dualar kadar uzun korkardı Kezal. Üşümek en çok da o uzun dualı gecelerden miras kaldı. Bir kelimeyle kendini anlat deseler, üşürüm der Kezal. Kendini, varlığını tanımlayan bir hal artık onda üşümek. Bahanesiz ve mevsimsiz üşümek. Bir sene yatılı geldiği bu şehrin dershane kantinlerinde üşüdü. O dershanede tanıdığı oğlanın yamacında üşüdü. Şimdi de yurt döşeklerinde titriyor. Memleketten gelen erzak pencerenin dışındaki pervazda dizili. Dışarıdan binaya bakıldığında camların önündeki bu rengarenk torbalar dikkat çekiyor en çok. Yurt biraz da bu torbalar demek. Geceleri rüzgarla hışırdıyor bütün torbalar. Kezal o hışırtı boyu üşüyor ve ilk iş bir parça otlu peynir atıyor ağzına sabahları bu ganimetten. Üzerine de demli sıcak bir çay. Ancak ısınıyor ve kendini hatırlıyor. Harabati çay bahçesinde biliyorlar artık onu. Ahmet abi, hoş gelmişsin kara kız diyor ocağın başında. Közde patates ister misin? Başını hararetle sallıyor Kezal. Patatese hiçbir şey koydurmuyor, sade tereyağı ve kaşar peynir. Sonra kabuklarını kemiriyor zevkle. Kendisini gülümseyerek izleyen o esmer adamla ilk göz göze geldiğinde de bir kabuğu haklamakla meşguldü. Oturabilir miyim diye işaret eden yabancıya karşısındaki sandalyeyi gösterirken kızarmıştı hafiften. You like potato? Yes sözcüğüne tereddüdünü ve neden İngilizce sorusunu giydirmişti. Gülmüştü genç adam. I am from Iran. My name is Kayvan. Genelde bir Mr. Smith vardı. He is from Britain. Kezal, bir dilin ardında saklı dünyayı öğreneli beri gülümseyerek anabiliyor o ilk kalıp cümleleri. Ailesi, kızım öğretmenlik oku, mesleğin garanti olsun dedi. Ama nasıl olsa formasyon alıyor dişini sıkıp. İngiliz dili ve edebiyatı okuyor. Bu dilin açtığı koca kapıdan girip yüzyıllardan devrolan hazinesini keşfediyor. Çok ve keyifle okuyor Kezal. Ama şu İngilizcenin herkesi eşitleyen anonimliğine edebiyat dışında da hayran olmamak mümkün değil. Kayvan'la hayat bir süredir kolay artık. Rastlaştıkça sohbet ediyorlar. Kezal içini nasıl böyle rahatlıkla döktüğüne şaşıyor. Ama Kayvan o kadar yabancı ki susmak, saklamak zorunda değil kendini. Ninesini bomba sesleriyle bölünen gecelerini anlattı. Amcaoğlu dağda. Çocukluğunda nasıl sallardı bu dal gibi oğlan. Ağaç arasına gerili salıncakta onu anlattı. O yüzden dağ bir gurbet yeri benim için. Amcaoğlumun gittiği yer. Hani terör yuvası diyorlar ya, ne cevap vereyim bilemiyorum dedi. Bir yandan da hırsla tırnağının kenar derisini yoluyordu. O yoluk acısında sanki diyebileceği şeyi bulacaktı. Derken bir anda Kayvan'ın elini hissetti elinin üzerinde. Yapma dedi Kayvan, yapma acıyor. Acıyor, yani sen yaptıkça ben de acıyor gibi dedi. Mümkün mü, acıyabilir mi? O günden sonra rastlantı olmadı pek karşılaşmaları. Birbirleri için geliyorlar aslında. Çay bardakları parlak, dem kıvamlı, patates daha leziz. Bir de her şey yarım kalıyor. Çay da, patates de. Lokma ve yudum büyük artık, gitmiyor. Denizin mavisi de yine güzel. Ama asıl ışık Keyvan güldüğünde çıkıyor ortaya. Şöyle dolu dolu güldüğünde dişlerinin beyazında parlıyor ışık. Ama ışığı fark etmiş olmak ürkütüyor Kezal'ı. İçinde deniz oynaşan gözleri anlatmadı. Bazı şeyler anlatılmaz. Geriye hep bir üşümek kaldığını anlatmadı. İçinde "Ya o da?" diye başlayan burgaç sorular vardı, soramadı. O yüzden huzursuz biraz. Heyecanla tedirginlik hep bir adım mesafede birbirine. Keyvan, kainat demek. İstanbul'da İngilizce tıp okuyor Keyvan. Kendine has bir dünya arıyor. Coğrafyadan bağımsız var olabileceği, kendi kalabileceği bir dünya. Hastanın da milliyeti olmaz ki. Ben insanlığa hizmet edeceğim dedi bir keresinde. Sınır tanımayan doktorlar varmış. Onlara katılmak istiyor. Fazla masalsı bir dünya dedi Kezal. Sınırlar vardır ve kendini zorla dayatır. Bir an taş sessizliği oldu. Uçan martının tiz çığlığını işitebildikleri uzun, tekinsiz bir sessizlik. Sonra Keyvan'ın buz gibi sesi geldi. Sınırların arasında kalan, her yerde mülteci olanların hayatı çok acı bir gerçek Kezal. Onlara ulaşmayı istemek, o yüzden inan, hiç masalsı değil. Böyle düşünüyorsan, sen kendi sınırlarını henüz aşmamışsın demektir. Kezal, çakmak gözlerle baktı karşısındakine. Yine yargılayacaklar, öyle mi? Beni sen yargılayacaksın bir de. Ne demek istediğimi anlaman için Türkiye'yi bilmen gerek. O naif düşler burada sökmez. Burada her şey sınırdır. Acıtmak istiyordu. Şu ukala yabancıya haddini bildirmek istiyordu. Elindeki çay bardağıyla kala kaldı Keyvan. Bir an sonra yavaşça koydu bardağı masaya. Aradığı yanıt masa örtüsünün karelerindeymişçesine önüne baktı uzun uzun. Ben arkadaşımla paylaştım düşümü dedi mırıltı gibi. Gözünü masadan kaldırmadığı için sanki bunları masa örtüsüne söyler gibiydi. Arkadaşın da sınırı yoktur. Ondan paylaştım. Bir anda, fazlasıyla beklenmedik bir anda gözünü Kezal'a dikti. Arkadaşlık yoksa her şey sınırdır. Acıyla güldü. Sen doğudan geliyorsun ya misal, ben daha doğu olurum sana göre. Hepsi bu. Yerinden kalktığında, sessizce kitapları topladığında, Ahmet abinin yanına gidip para uzattığında ve Harabati çay bahçesinin girişinde gitgide küçülerek kaybolduğunda hiçbir şey diyemedi Kezal. Daha doğu sözü çınlıyordu içinde. O söz çınladıkça yanaklarına al basıyor, bildiği tüm dilleri unutuyordu. Neden sonra akıl etti? Keyvan gittiyse, gitmişse bulamayacağını neden sonra fark etti? Harabati bir yörünge. Onun ekseninde döndüler. Keyvan yörüngeden çıktıysa dönemezler artık. Ne birlikte ne geriye. Birini hem de en yakın olduğuna daha doğuda hissettirmek. Doğuyu da o dışlayan merkezlerden biri etmek. Canını yakanın ta kendisi olduğunda artık canı yanmaz insanın. Kalbini yokluyor Kezal sırt üstü yattığı yerde. Kalbi ağrıyor şükür. Yurt odasının dalga dalga badanalı, basık tavanı Keyvan'ın gözleriyle kaplı. O gözlerle konuşuyor saatlerdir. Anla işte, korktum. Çok yakınıma geldin. Sınır güvenlidir, sınırsız olmaktan korktum. Biriyle evde olmaktan korktum. Evimizi yaktılar bizim. Köyüm olan yerdeki tüm evleri. Anam karlara attı kendini de, yuvarlandı durdu, ağzında hayvan çığlıkları. Gece ormandan inen kurtlar gibi uludu. Babamsa hiç ses etmedi. Çömeldi, elinde sigara, öylece baktı. Bıyıkları, kaşları uzadı sanki. Gözlerini kıstı. Her şeyle küçük bir çizgi oldu karın ortasında. O günden beri hiç evim olmadı benim Keyvan. Başka şehirlerde başka göz odalar bulduk elbet. Ama oralar bize hiç yuva olmadı. Sana daha doğu hissettirmek ne haddime be Keyvan. Ben kendi doğumu sende buldum. Geceleri bir başınayken söylenenler bir bilinse, dünya bir çocuğun keyifle üflediği o sabun balonları gibi olur, saydam ve hareli. Ama sabah olduğunda balonlar patlamıştır çoktan ve güneş hiçbir şeyi kolaylaştırmaz. Oysa ne güzel bak hava, fulyalar çıktı, mis kokulu artık sokak köşeleri. Gelmediğini bilse bile gidecek oraya. Bugün ne okul ne yurt. Sadece Harabati çay bahçesine sığdırabilir ruhunu. Güzelim, Gel fulyalarım var, sümbüllerim var diye takıldı çiçekçi kadın. Şöyle bir burnunu dayayıp fulyanın baygın taze kokusunu içine çekince dayanamadı Kezal, elinde fulyalarla döndü göşeyi. Ama fulyanın büyüsü de bir yere kadar. Harabati'ye yaklaştıkça bacaklarının içi boşaldı sanki. Kolları uyuştu, çenesi çarpmaya başladı. Gelmemişse ve bir daha hiç gelmeyecekse ne eder? Ya peki gelmişse o zaman ne diyebilecek ki? En zor anların kalıp cümlelerini hazır etmiyorlar hiçbir kitapta. En zorlu hikayeleri insanın hayat içinde bir başına yazması gerekiyor. Oysa şu an tek bir kelimesi bile yok Kezal'ın. Dili ağzının içinde uzun ve ağır bir et parçası, dönmüyor hiçbir yere. Derin bir nefes aldı Kezal. O nefesi aldığı anda da Keyvan'ı gördü. Oydu işte. Harabati'nin karşı kaldırımında öylece duruyordu. Ne gidiyor ne geliyor, sadece duruyor ve girişe bakıyordu. Kezal, Allah'ım dedi. O yangınlı geceden beri Allah'a seslendiği yok. Allah'ım dediği anda uyandı, içindeki her şeye uyandı, yürümeye başladı. Kaçıncı adımdı bilinmez. Keyvan, başını hafifçe döndürünce göz göze geldiler. Kendini ele vermeyen bir bakış. Özlem, sitem, umut, veda. Hepsi var da diyebilir, hiçbiri yok da diyebilir. Işıklı noktası kalmayınca çok fazla koyu Keyvan'ın gözleri. O karanlıkta hiçbir şeyi seçemiyor keza. Çok korktuğunu biliyor bir tek. Korkusuna doğru koşuyor, koşa koşa varacak ona, ondan gelecek her neyse ona. Keyvan kıpırdamıyor yerinden, ne gidiyor ne geliyor, sadece kendisine bakıyor. Şimdi o gözlerin tam dibinde Kezal, sadece bir nefes. O nefes sözden önce gelir ve kendi boşluğunu doldurur. Nefesle birlikte söyledi adını. Keyvan, kainat boyu alınan bir nefes oldu ağzından çıkarken. Keyvan, bunlar sana. Kezal, fulyaları tepesinden bakan o koygun gözlere doğru uzattı. Başını bir an demetin ta ortasına değdi Keyvan. Kokladı, uzun uzun kokladı. Kezal onun çiçekleri kavramış ellerine uzandı. Seninleyken doğu yok Keyvan dedi. Doğu yok, hele daha doğu hiç yok. Hani pusulanın hep gösterdiği kuzey var ya, sen osun benim için, değişmeyen yönsün. Keyvan'ın elleri açıldı, kolları uzadı, uzadı. Kezal onların arasına bıraktı kendini. Daha önce bana kimse sen kuzeysin dememişti dedi Keyvan gülerek. Kezal da gülmeye başladı. Gülüşleri birbirini çoğalttı. Hem de üşütmeyen kuzey dedi Kezal. Sıcacık bıraktı kendini, iliklerine kadar ısınmaya, sınırsızca. Mart 2011, 16. ayrımın sonu. Sayfa 146.